Canlılarda fedakarlık. Büyük balık küçük balığı avlar, güçlü olan kazanır. Bu gibi deyimler doğadaki canlılar arasındaki ilişkileri tanımlamada çok sık kullanılan cümlelerdir. Evrim teorisinin de bazı temel ilkelerini oluşturan bu ifadeler aslında gerçekleri tam olarak yansıtmamaktadır. Doğadaki canlılar detaylı incelendiğinde bilinenden çok farklı bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Canlılar varlıklarını sürdürmek ve üreyebilmek için evrimcilerin iddia ettiği gibi bir savaş vermezler. Aksine diğer canlılara karşı son derece fedakar tavırlar sergilerler. Örneğin bazı küçük kışlar, sürülerine doğru yaklaşmakta olan kartal ya da atmaca gibi yırtıcı kuşları gördüklerinde çığlıklar atarak bu tehlikeyi sürüye haber verirler ve saldırganın dikkatini sürüden çok kendilerine çekerler. Bu da çığlık atan kuşun sağ kalabilme olasılığını büyük ölçüde azaltır. Yani bu kuş, sürüdeki yüzlerce kuş için kendi yaşamını tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi canlıların soylarını devam ettirebilmeleri için üremeleri gerekir. Ancak çoğu zaman üremek tek başına yeterli değildir. Yeni doğan yavrunun büyümesi için özel bir bakım gereklidir. Yani hayvanlar yavrularına karşı koruma ve gözetme gibi bir ihtiyaç duymazlarsa, yeni doğan canlı kendi kendine bakamayacağından ölecektir. Doğaya baktığımızda ise bu yavruları koruma ve gözetme duyusunun en vahşisinden en uysalına kadar tüm canlılarda mevcut olduğunu görürüz. Son derece vahşi olan timsahlar, kaplanlar yavruları söz konusu olduğunda uysal, fedakar ve şefkatli canlılara dönüşmektedirler. Hayvanlar arasında en vahşilerinden biri olarak bilinen timsahlar, 3 ay boyunca yumurtalarının başından bir an bile ayrılmadan onları korumaktadırlar. Yine başka bir örnek olarak yağmur kuşu, yavrusunu koruyabilmek için yaralı taklidi yaparak düşmanını kendi üzerine çeker. Evrim teorisinin savunucuları canlılarda, özellikle de yavrulara karşı gösterilen fedakarlığı açıklamak için bunun içgüdüsel bir davranış olduğunu söylerler. Peki içgüdü tam olarak ne demektir? Evrimciler içgüdüyü canlıların içinden gelen bir ses olarak tanımlarlar. İddialarına göre bir örümceğe, bir kuşa, bir arslana ya da küçük bir böceğe neslini devam ettirmesi için fedakarlık yapması gerektiğini İçinden gelen bir ses fısıldamaktadır. Bu sesin kaynağının ne olduğu sorulduğunda ise tabiat anı gibi anlamsız bir cevap verirler. Evrimcilere göre doğadaki her özellik doğanın kendi mucizesiydi. Bunun ne kadar içi boş ve anlamsız bir iddia olduğu açıkça ortadadır. Çünkü doğa kendisi yaratılmıştır ve bildiğimiz taşlardan, çiçeklerden, ağaçlardan, nehirlerden ve dağlardan oluşur. Ve bu sayılanların hiçbirinin bir araya gelip herhangi bir canlıyı oluşturamayacağı, ona akıl ürünü bir özellik kazandıramayacağı çok açıktır. Bu durumda karşımıza çıkan gerçek çok açıktır. Doğa, içindeki tüm canlılarla birlikte üstün kudret sahibi bir yaratıcının eseridir. Ve o yaratıcı bize kendisini şöyle tanıtır: "Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır." Nisa suresi 126. ayet. Aslında teorinin kurucusu olan Darwin'in kendisi bile bu mantık hezimetinin daha başından beri farkındaydı. 1859 yılında yazdığı Türlerin Kökeni adlı kitabında teorisi ile ilgili endişelerini şöyle dile getiriyordu: "İçgüdülerin birçoğu öylesine şaşırtıcıdır ki onların gelişimi okura belki teorimi tümüyle yıkmaya yeter güçte görünecektir." Darwin'e göre doğadaki sistem güçlü olanın güçsüz olan üstündeki hakimiyeti üzerine kuruluydu. Yani bir canlı evrimleşerek diğerlerine göre daha üstün özelliklere sahip bir hale geliyor ve ancak bu şekilde hayatta kalmayı başarabiliyordu. Güçsüz olanlarsa yok oluyorlardı. Darwin'in teorisinde doğal seleksiyon adı ile anılan bu mekanizma önemli bir yer tutuyordu. Ancak Darwin, doğadaki canlıları inceledikçe karşılaştığı fedakarlık örnekleri karşısında aklına takılan ve cevaplayamadığı pek çok soruyla karşılaştı. Canlılar kendilerinden hiç beklenmeyecek akıl gösterileri sergileyerek, kimi zaman da kendi hayatlarını tehlikeye atarak birbirleriyle yardımlaşıyorlardı. Doğadaki yardımlaşma örneklerine baktığımızda bunların tesadüfen ya da kendi kendilerine oluşamayacakları açık bir şekilde görülmektedir. Yavrularına karşı şefkat gösteren tüm canlılar Allah'ın vahyi ile hareket etmektedirler. Onlara yavrularını korumayı öğreten de, fedakarlık yaptıran da alemlerin Rabbi olan Allah'tır. Tüm evren Allah tarafından yaratılmıştır ve yeryüzündeki bütün canlılar da yaratılmış olduklarını kanıtlayan deliller vardır. Şu ana kadar bahsettiğimiz hayvanlardaki fedakarlık örnekleri de bu delillerden birkaçıdır. Bu anlatımımızda evrim teorisinin kurucusu olan Darwin'in dahi kafasını karıştıran ve evrim teorisini çıkmaza sokan canlılardaki fedakarlık örneklerinden birkaçından daha bahsedelim. Göç eden kuşlardan olan albatroslar her zaman kendi doğdukları yerde çiftleşirler. Bu nedenle üreme zamanlarında koloniler halinde bir araya gelerek toplanırlar. Dişiler gelmeden haftalar önce erkekler gelip burada daha önceden bulunan yuvaları tamir ederek dişi ve yavrular için mükemmel bir konfor sağlarlar. Yumurtalara olan düşkünlük ise albatros kuşlarında hayli dikkat çekicidir. Çünkü albatroslar özenle hazırlanan yuva içerisinde yumurtaların üzerinde hiç kımıldamadan yaklaşık 50 gün boyunca dururlar. Ancak yavrulara olan bu düşkünlük sadece yumurtaların korunması ve bakımı ile sınırlı kalmaz. Nitekim albatroslar çoğu zaman yalnızca yavrularına yiyecek bulabilmek için gerekirse bir seferde 1 milden fazla yol kat etmektedirler. Bir başka örnek olarak Afrika'da yaşayan ve boynuzlu kuş olarak bilinen bir kuş türü yuva yapmak için öncelikle ağacın üzerinde bir delik bulur. Dişi kuş bu deliğin içine girer ve erkek de deliğin girişini çamurla kapatır. Ancak her ikisi de burada önemli bir ayrıntıyı unutmazlar. Erkek kuş dişiyle yavruların güvenliğini sağlamak ve onları dışarıdan gelebilecek hayati tehlikelere ve bilhassa yılanlara karşı korumak için çamurla kapadığı bu delikte küçük bir pencere bırakır. Dişi yumurtaların üzerinde yattığı ve bu nedenle yiyecek toplamaya zamanı olmadığından erkek boynuzlu kuş eşine bu delikten yiyecek verecek ve doğacak yavrularını da yine bu delikten besleyecektir. Elbette ki canlılarda görülen bu fedakarlık örnekleri bilimsel bir kılıf altında ortaya atılan evrim teorisini büyük bir açmazda bırakır. Eğer doğa Darwin'in iddia ettiği gibi zayıflarla beceriksizlerin elendiği ve her bireyin yalnızca kendi yaşamını düşündüğü bir yerse, neden canlıların tümü yavrularını beslemek, büyütmek için bu kadar enerji ve zaman kaybetmektedir? Bu sorunun cevabı yine canlılar incelenerek bulunabilir. Erkek penguen kutup kışında kuluçkaya yatarken dişi yiyecek aramaya çıkar. Isının eksi 40 dereceye düştüğü kış boyunca buzullar gittikçe büyür ve besine ulaşmak zorlaşır. Tek bir yumurta bırakan dişi penguenler hemen denize dönerler. Erkek kuluçkaya yattığı 4 ay boyunca kutup fırtınalarına karşı koymak zorundadır. Hiçbir şey yemeden yumurtaların üstünde yatan erkek bu süre zarfında yarı yarıya kilo kaybeder. Ama asla yumurtayı terk etmez. 4 ay sonunda yumurtalar kırılmaya başladığından birden dişi belirir. Anne yüzlerce penguenin arasından eşini ve yavrusunu hiç güçlük çekmeden bulur. Kursağındakileri boşaltarak yavrunun bakım işini üstlenir. Her yerin buzlarla kaplı olduğu ortamda yuva yapma olanağı yoktur. Anne ile baba yavruyu soğuktan korumak için ayaklarının üstüne koyup karınlarıyla ısıtırlar. Penguenler kışın yumurtlarlar. Bunun tek sebebi vardır. Eğer yazın yumurtlasalar, yavrunun büyümesi kışa rastlayacak, o zaman da etraftaki denizler donmuş olacaktı. Bu durumda hem hava şartları çok ağır olduğundan, hem de besin kaynağı uzakta olduğundan, ebeveynler yavruyu besleyecek besini bulmakta zorlanacaklardı. Görüldüğü gibi hayvanlardaki fedakarlık örneklerinin, Evrim teorisinin yaşam mücadelesi, tesadüf iddiaları ile açıklanması mümkün değildir. Hiçbir şuura, akla karar verme, muhakeme ve yargı yeteneğine sahip olmayan canlıların birbirlerine karşı böylesine bir düşkünlük göstermeleri, bunun yanı sıra bu düşkünlüklerini son derece akılcı plan ve tasarımlarla ortaya koymaları tek bir gerçekle açıklanabilir. Bu canlılar, yaratıldıkları ilk andan itibaren kendilerine verilen ilhamla hareket etmektedirler. Onlar, kendilerini yaratan Rablerinin emri ve denetimiyle yaşamlarını sürdürmektedirler. Kur'an'ın Hud suresinde bu gerçek şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Rahman ve Rahim olan Allah'a sığınırım. Onun alnından yakalayıp denetlemediği hiçbir canlı yoktur. Hud suresi 56. İşte canlılardaki olağanüstü fedakarlığın sırrı budur. Şeytandan Allah'a sığınırım. Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah her şeyi kuşatandır. Nisa suresi 126. ayet.